he was soft edge mine. Sual.
Sayfa 21. Sual.
Bazı nas senin gibi mana vermiyordur. Hem de bazı Jön Türklerin amal ve etvarı pis tefsir ediliyor.
Çünkü esas hürriyet üstadımız tarif ve tayin etmişti. Yani o hürriyeti teferrun etmek olmadığı gibi başkasının hürriyetiyle de alay etmek hakkını bize vermeyen hürriyeti müdafaa ediyordu. Yani İslamiyetle mütezeyyin olan hürriyet, üstadın tayin ve tarif ettiği hürriyettir. Ne kendine ne de başkasına zararı dokunmayana hürriyet gözüyle bakmış. Ben bu hürriyet tartışıyorum. İşte bu hürriyete binaen bu meşrutiyete taraftar olun. Meşrutiyetin aleyhinde bu sebebe binaen bulunmayın diye üstad onlara tavsiye ediyor. Şimdi onlar sual soruyorlar, diyorlar ki ama herkes senin gibi konuşmuyor. İnsanların çoğu bu hürriyetin aleyhinde. Senin dediğin gibi mana vermiyorlar. Bir de hürriyetin ilanına vesile olan, hürriyetin ülkemize gelmesine sebep olan, işte Avrupa'ya, Paris'e gidip de saltanatın aleyhine yayın yapan, gazete çıkaran, dergi çıkaran o Jön Türkler, hürriyetin müdafiği olan Jön Türklerin hal ve ahvalleri de çok kötü. Yani bakıyoruz ki bize münasip insanlar da değil bunlar netice itibariyle. Şimdi yani hürriyetin aleyhinde olanlarla hürriyeti müdafaa edip getirmek isteyenlerin halleri ve tavırları örtüşüyor. O zaman senin sözün nerede kalıyor? Biz nasıl bu tefriki yapacağız? Hangi sene inanalım? Evet.
Zira bazı Ramazan'ı yer, rakı içer, namazı terk eder.
Ramazan'ı yer demek yani Ramazan ayında oruç tutmaz demek. Onun demek. Ramazan ayında oruç tutmuyor, şarap içiyor. Bunlar da hürriyeti müdafaa ediyorlar. Bu tip insanlar hürriyeti müdafaa ederken bizim alimlerimiz, beylerimiz, ağalarımız ve müderrislerimiz veya meşayihlerimiz da hürriyet mümine yakışır bir hal değildir. Küfrün özelliğidir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla işte göntüklerin de hali ahvali ortada. Nasıl bu meşrutiyete taraftar olacaksınız diye kuvvetli bir propaganda var. Zavallı insanlar da ortada kalmışlar. Çok zor ya. Evet.
Böyle Allah'ın emrinde hıyanet eden nasıl millete sadakat edecektir?
Ne derlerdi eskiden? Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Değil mi? Böyle bunlar tasarrufun haline getirmişlerdi. İşte orada itaat olması isyan oluna getiriyorlar. İtaat etmek, etmemek ayrı, isyan etmek. Üstad bir tak ne kadar halletmiş, ne kadar kolay çözüyor. Evet. Allah'a isyan olunan bir yerde kula itaat etme ama boğazını da sıkma. İtaat etmemek ayrı. İsyan etmek bütün ayrı. İsyana müsaade yok ki. İtaatsizlik en müsaade. İtaat etmeyebilirsin. Namaz kılma diyor. Yıkılacaksın namaz. Namazı senin gibi kılanlar bir araya getirip sokağa döküp de adamların çerçevelerini indiremezsin. Evlerine zarar veremezsin. Bunu senin dinin yasaklıyor. O zaman kontrolsüz bir terör ve anarşi olur. İşte muhakeme ve mantık, Risale-i Nur'un verdiği nimet bu bize arkadaşlar. Evet.
El cevap. Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, maşallah, iş ayrıdır.
Doğru. Sizin gördüğünüz gibi olaylar, evet, onlar Ramazan'ı yiyor, şarap içiyor, hürriyetin taraftarılar. Bu tarafta da hürmet ettiğiniz, itibar ettiğiniz insanlar da aleyhte konuşuyorlar. Ben de ise hürriyeti müdafaa etmeye buraya gelmişim. Sizin sözlerinize ben de katılıyorum. Fakat, bir fakat var. Aynı bu mantığı burada da işletiyor. Hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Biz idareciler seçeceğiz. Ülkeyi idare eden insanlara vazifeler vereceğiz. Ülke idaresi de ne istiyor? Vasıf istiyor, yetenek istiyor, kabiliyet istiyor. Hamiyet dini meseleler için geçerlidir. Sanat ise, değil mi, çalışmak için geçerli bir unsurdur. Biz ülkenin önünü açacak, Avrupa ile ülkeyi yarıştıracak, bugünkü duyun-u ummiye dedikleri o zaman, Osmanlı'yı yıkan usta dış borçlardır diyor. Geleceğiz oraya, duyun-u ummiye. Herkese borcu var Osmanlı'nın. Ordusunu ayakta tutmak için, ekonomisini ayakta tutmak için Avrupa devletlerinden borç almış. Borç alan bir adam borcunu ödemezse haciz gelir. Gelir değil mi haciz? Bu ülke olursa haciz neyine gelir? Topraklarına gelir. Yani Irak'a gelir, Musul'a gelir, Filistin'e gelir, petrol bölgelerine gelir. Çünkü borçlusun, ödeyemiyorsun. Yunanistan, borçlu bir ülke. Ne dedi Avrupa Birliği? Senin borcunu tamam, biz kapatacağız. Fakat senin yetki ve selahiyetlerine el koyuyoruz. Tuttular, bir adam tayin ediyorlar. İtalya'da adam tayin ettiler. Parayı gönderdik değil, adam da gönderdi. İdarelerine el koyuyorlar. Rus iş adamı, Abramovich denen bir adam var. Rusya da çok zengin. Rusya'da yaşamıyordu ama çok zengin Rusya'da. Yunanistan'ın böyle battığını duyunca Yunanistan'ı satın alabilirim demiş adam. Ne kadar ayıp bir şey. Borçlu adam bak ülkeyi satın alacak. Yani bütün kontrolünü bir adam ele geçirebilecek. Bu kadar güçlü, zengin bir insan. İki, şu milletin düştüğü seviyeye bak. 10 milyon Yunanistan taşıyla, toprağıyla borcundan dolayı bir iş adamına satılıyor. İçindeki insanlarıyla beraber. İşte Osmanlı'da ahir döneminde maalesef borçlana imkanları ödeyemeyince ne yapmış? İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler neyse Ruslar kendi çapında mücadeleye girmiş. Kendini haklı zannederek girmişler. Evet.
Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır.
Hamiyet ayrı, iş ayrı. Burayı iyi hafızamızda tutalım. Her meselede bu geçerlidir. Hizmetlerimiz için de bu geçerlidir. Mesela hizmette bir vazife var. Bu vazife birilerine tevdi edilecek. İlla bunu ehl hizmet bir kardeş, vakıfhaneye hizmet ifade eden bir kardeşimiz yapsın. Tamam da o iş onun yaptığı hizmete uygun ve muvafık değilse ne olur o iş? Felakete gider. Zaten bizim dinimizde işi eline vermek denen Allah'ın bir emri var. İşi eline veriniz. İşi eline vermezseniz kıyameti bekleyiniz. O işin kıyametini. Yani dünyanın kıyameti değil yani. Hangi işi kimin hangi işi eline vermemişsek artık o işin ruhuna fatiha. O işten hayır gelmez demektir. Şimdi dolayısıyla yani cemaatleşmenin bir araya gelme, şahsı mali oluşturmanın bir faydası da hizmetin farklı tipte ve şekildeki şeylerini, faaliyetlerini vasıflı insanlara tebliğ etmektir. O hizmetleri yapan insanlar eğer o özellikte ise o mesele de hizmetin maddi meselesiyle ilgili, fiziki meselesiyle ilgili ise adamın diyanetine hatta namazına bile bakılmaz. Dinin böyle bir mecburiyeti yok. Test yaptırmıyorsun ki adam ibadetine bakıyorsun. Ne yapıyorsun? Hizmetin fiziki bir meselesini tartışıyorsun. Orada ne arayacaksın? Orada yetenek arayacağız, orada vasıf arayacağız, vasıf. İş, sanat erbabı insan arayacağız. Onlara tebliğ etme mecburiyetimiz var. Burada hamiyeti devreye sokarsak o iş mahvolur ve gider. Bugün İslam aleminin düştüğü en büyük zaaflarından biri de budur. Bugün Müslümanların aralarında ihtilafın sebebi de budur. Yani ibadetine bakıyor, diğer Müslümanlara bu kufiyetine bakıyor, ilmi açılımına bakıyor, güven ortamı oluşuyor. Her meseleyi ona soruyor. Din buna yasak getirmiş. Tıbbı soramazsın ona. Mühendisliği soramazsın. Hukuku soramazsın değil mi ya? Herhangi bir sanatı soramazsın. Yatırımı soramazsın. Ekonomiyi soramazsın. Ticareti soramazsın. Pazarlamayı soramazsın. Ya mabedir. Biliyor ama neyi biliyor? Peygamber'e tanınmaya hak abiye tanınabilir mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu buraya koyun diyor. Ordu buraya yerleşsin diyor. Bedir Harbi'nde. Ashab'tan bazıları, sahabe-i kiramdan bazıları harp sanatını bilenlerden Resulullah'ın gösterdiği yerin harp sanatı uygun olmadığını anlıyorlar. Çünkü orada ordu yerleşirse katliama girecek. Peki Peygamber Efendimiz bunu emrediyor. Sahabenin bir tanesi, ya Resulullah ordunun buraya yerleştirilmesini Allah mı emretti? Bununla alakalı bir vahiy mi geldi size? Çünkü Allah emretmişse ölsek de hikmeti var o zaman. Allah her şeyi bilir. Hayır. Ya kendi kanaatim. O zaman yeri değiştir ya Resulullah. Bu uygun değildir diyor. Bak şu nezaket. Yer değiştiriliyor. Öyle galebe sağlanıyor. Anlatabildim değil mi? Mekke'nin fethinde Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Resulullah'ın anahtarlarını alıp geliyormuştu. Bunlar meşhur vakalar. Buyur ya Resulullah. Nedir? Beytullah'ın anahtarları. Niye aldın yani? Beytullah bizim Mekke'yi fethettik. yani onu getir geri ver. O işin ehlidir. Siz hac usulünü, Kabe'ye bakma usulünü, kabileleri sıraya koyma usulünü bilemezsiniz. O büyük bir sanat. Yani orada bir problem çıkartmadan hac farizasını, hac ibadetini diye orayı tavaf etmeyi yerine getirme, adaleti uygulama o adamın özelliği. Geri getir anahtarları teslim ediyor. Sen bakacak mısın, al buyur diye. İşte İmam Ali'ye tanınmamış, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan bir hak, haşa. Ben burada ders yapıyorum diye her meseleyi bana soracaksınız. Benim kanaatimi alacaksınız, o işin ruhuna fatih. Kendimden örnek vereyim, siz daha rahat edersiniz. Bizim bildiğimiz vardır, bilmediklerimiz vardır. Yani kendi sağımızda bile bazen aciz olup ayaklarımız kayıyor. Yanlış şeyler ifade edip insanın huzurunu kaçırabiliyoruz. Nerede bilmediğimiz sağlığa da kanaat isaret insanların iflahını sökmeye hakkımız yok ki bizim. Ama bir iş şeyle şöhret bulan bir adam başka şeylerde de kendini ön plana çıkartmak ister. Arkadan gelen de onu önde tutmak ister. Hep burada ayrı özel proje ve düşünceler vardır. Onu hep önde tutmak isteyenin gayesi esasında ona hürmet değil. Kendisi onun arkasında bir paye, bir makam, bir manevi mertebe kazanmaktır. Orada menfaatini takip ediyor ama adamı yakıyor farkına var. Bu konu bu kadar kâr. Demek hamiyet ayrı, iş ayrı. Bunu ayırıyoruz. Ya hamallık, bir hamal tutacaksın. Müslüman var, zayıf, kaste, bir deri bir kemik kalmış, hava sıcak. Malda 100 kilo para kasası taşınacaksın. Ya Müslüman kazansın adam öyleyse adam belini de kırarsın ya. 3 kuruş para adam hastanelik yaparsın Allah korusun. Orada neye bakacaksın abi? Pehlivan, baba yiğit, altına gittiğinde rahat götürecek bir adam tayin edin. Ona tuttura, ona götüreceksin yani. Adamı eziyet etme, günahtır. Müslüman kazansın ya bu. Yük taşıma işidir. İşi eline ver diyor. Rum mimarına yaptırmış Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Camii'ni. İşi eline vermiş. Müslüman'da mimar mı yoktu? Vardı mimarlar. Ama o işin daha fazla erbabı olduğundan dolayı bak caminin yapılmasını ona teslim ediyor. Yetmiyor mu bu örneklerimiz? Evet, peki.
Bence bir kalp ve vicdan fezail-i İslamiye ile mütezeyyin olmazsa ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez.
Tabii. Yani hakiki adalet, hakiki şey, sadakat nereden çıkar? Kalp ve vicdan İslami faziletlerle tezeyyün edecek, yani süslenecek. İnsanın kalbinde ve gönlünde fazileti İslamiye yoksa onun hakiki sadakat bekleyemez. Bekleyemeyiz yani. Hamiyet bekleyemeyiz. Evet.
Fakat iş ve sanat başka olduğu için fasık bir adam güzel çobanlık edebilir.
Çok güzel. Günahkar bir adam mükemmel çobanlık yapabilir. Bak şimdi. Evet devam et.
Ayyaş bir adam ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir.
Çok güzel. İnsan demek ki insanı değerlendirirken ya bu sarhoştur ama ne zaman sarhoştu? Abi? Gece ya gündüz adam ayıkmıştır git yaptır işini. Onu vaktinde söyle, dikkat et yani. Adama savuş deyip bütün ömrünü sarhoşça geçirdiğin iddiada bulunamazsın. Ya Allah tahdit getiriyor ya. Adaletli davranmak için bizi kontrol altına alıyor Cenab-ı Hak. Üstad, duydum diyor, tarikat-ı Muhammediye diye bir cemiyet kurulmuş diyor. O zaman da şeyde yazıyor bunu. Asar-ı Bediye'de var. Baktım ki diyor, bu isim umumun malıdır. Gerçi Kur'an'dan ibadet, sünnet-i seniye, hizmet amacına yönelik böyle bir cemiyet kurmuşlar. Niyetleri siyaset de dünya değil. Ahiret bile olsa yine korktum diyor. Umumun malı olan bu isim birkaç kişinin tasarrufu altına giremez, tahsis kabul etmez. Bütün celillerde bu cemiyeti tarif ettim diyor. Dedim bu cemiyetin reisi Fahri Alem'dir aleyhissalatü vesselam. Bu cemiyetin üyeleri umum müminlerdir, müntesipleri. Bak şimdi, sırf onların üyeleri değil. Ceraidi, yani gazeteleri ve yayın organları umum kütüb-i İslamiye'dir. Merkezleri, o bina değil, mesacit, zevaya ve tekaya'dır. Merkezi Harameyn-i Şerife'indir. Kanunu, nizamnamesi Kur'an-ı Hakim'dir. Öyle bir tarif etmiş ki, yani adam o tarifi okuyan, ben bu cemiyete girmem ama imansız olurum diye düşünüyor. İslam'ın dışında kalırım. Öyle bir tarif ediyor. Bunda çok kısa bir tarifte bulunmuş. Dar dairede kendi meslek ve meşrepte uygun bir tarif yapmışlar. Adını Tarikat-ı Muhammediye, Cemiyet-i Muhammediye deyince umumi ismi tahsisle kendilerine ait topluma münhasır hale getirmek istemişler. Üstad ise sırf bu ismi lekelememe adına tahsis kabul etmeyeceğinden dolayı, çünkü buraya girmeyenler ya Cemiyet-i Muhammediye de dahil değil kardeşim o. Demiyor ki falan adamların cemiyeti, Cemiyet-i Muhammedi umum müminleri, müntesipleri için alıyor ama bunların kurduğu daha özel, daha böyle hususi, daha hudutları belli, insanlara mahsus. Başkası gelip giremez bu cemiyete. Kanunları var, kaideleri var, herkesi almıyorlar. O zaman da ne oluyor? Bu isim tahsis görüyor. Sabahleyin bakmışlar ki cemiyet önünde acayip bir kuyruk var. Bayağı yani. Yani cemiyet açılır ki bunlar bizde geç kalmayalım. Seyda'nın bu tarifine göre. Çünkü Allah dinsizlerden başka kimse bunun dışında kalamaz. Her Müslüman sıraya girmiş.
Kayıt yaptıracak.
Kayıt yaptıracak. İyi olacak. Bunlar da gelmiş olmuyor. Bu kalabalık hayırdır. Cemiyete dahil olmaya geldik. Pencereden bakıyorlar. Diyor ya Seyda. Abi şu adam kafir. Dinsiz bak belli. Çünkü cemiyette bilinen bir adam. Dinsiz deyince yani işte demek ki yaşantısı hala havali. Onlar açısından öyle görünüyor. Allah bilir ama insanın. Ha bunun cemiyetimizde ne işi var? Üstad diyor ya niye dinsiz diyoruz? Henüz daha güneş batıdan doğmamış. Ki tövbe etmek ihtimali ortadan kalksın. Güneş batıdan doğmuş adamın tövbe etmek ihtimali var. Alın. Tövbe eder de siz de bunun hidayetine vesile olursunuz. Dinsize böyle tarif getiriyor üstad. Biri de ayakta duramıyor. İşmiş. O da üye olmaya gelmiş. Peki abi necise ne diyeceksin diyorlar. Tamam bu dinse bu necis bak o da gelmiş. Ben bu cemiyetlerim diye. Bir deste necis su bir denize dökülse denizi kirletmediği gibi kendi de temiz olur diyor üstadımız. Alın içinize diyor. Ay koca üstad. Bizim hele sıp boğaz ettiğimiz daireye bak. Üstadın mehdiyet noktaya nazarında insan ihata alanlarına bak. Bak cemaat üstad kaç bölüm ayrı? 3 bölüme. Kardeşler, talebeler, taraftarlar ve dostlar. Sırayla sayacak talebeler, kardeşler ve dostlar. Talebe birinci derecede. Dellar-ı Kur'an olma noktasında üstadın muhatabı. Değil mi? İslam'ın davası kabul edilmesin. Herkes talebe konumu içerisine girer. En mesulü de odur ha. Siz talebe konumuna giriyorsunuz. Davayı temsil ediyorsunuz. Kardeşlere kadar sorumlu. Sorumluluğunuz daha fazla. Kardeşler sizinkinden daha azdır. Elhamdülillah biz talebeyi deyip evet sevinin. Ama bir cihette de Allah'a sığının ki sığınalım ki hep beraber. Çünkü niye? Hesabımız ağır. Mesuliyetimiz çok ciddidir. Kardeş üstadın ibadet noktasındaki cephesine varis. Anlatabildim mi? Talebe kadar sorumlu değil. Davayı kutsiyi, Kur'an'ı onlar gibi omuzlama, götürme noktasında mesaisi niteksif etme sorunda da değil. Ama kardeş olarak cemaat için vazife ifa edebilir. Yetki ve selayet talebededir. Talebe liyakatinde olandadır. Kardeş talebeye tabidir kardeşler. Bir de dostlar ve taraftarlar üstadın zatını sevip üstada muhabbetten dolayı bağlananlar var. Bak şimdi. Talebe değil, kardeş değil, üstadın zatını seviyor. O da benim şahsi dost şahsımla alakadardır diyor. Talebe, Delal-ı Kur'an olma noktasındaki vasfımla. Hatırlayın öyle anlatıyor değil mi? Kardeş ibadet noktayı nazarındaki şahsı manevimle, taraftar ve dost ise şahsi şahsiyetimle alakadardır diyor. Dostlara namazı bile şart koşmuyor. Namazı duaya şart koşuyor. Namaz kılarsa onlara dua eder diyor. Hatırlayın o cümleyi. Namaz kılmasa bile dosttur. Üstadın tasarruf altındadır. Cemaatin içindedir. Ama duadan mahrumiyete giriyor. Ama yine Nur Camiası içindedir. Şimdi bir de böyle bir tarif var. Ben nasıl çiziyorum abi tarifi? Benim çizdiğim tarife bak. Elim fiziki tarifler, fiili tarifler, giyim tarifleri, kuşam tarifleri. Atıyorum ya. Küstürüyorum insanları. Dışarı atıyorum ya. Üstad çizmiş. Üstad hudutları tayin etmiş. Bana bu hakkı selaheti bırakmamış ki. O zaman ne oluyor? Dava bodurlaşıyor. Cihan şumul olan bir dava benim medreseme, evime, çevreme, cemaatime mahsus hale geliyor. Nasıl tarikat-ı Muhammediye veya cemiyet-i Muhammediye tahsis kabul etmez? Nurculuk da tahsis kabul etmez. Üstadın tayin ve tarif ettiği nurculuk herkesi istifade ettirir. Dost ve taraftarlar da bundan istifade eder. Benim tayin ettiğim nurculuk ise benim sanımdan anladığım, gönlüme intikal eden, kalbime düşen nurun hudutları ise dardır. Benim mizacımda, benim huyumda olan insanlarla ilgilidir. Dolayısıyla başkalarına, başkalarının istifadesinde Allah hududu ben çizmem dolayı engelliyor. Evet.
Bu yani hizmette bu meseleyi uyguladığımız zaman bu birinci kısmı mı biz?
Evet, iş yerine vereceğiz. Ders mi yapılacak? Bak ders mi yapılacak? Bir kadın ibadette çok ağır, çok böyle şey olabilir, keyfiyetli olabilir. Ama nutku, beyanı, ifadesi, ders yapma özelliği değil mi? Yüksek seviyede değilse ders ona yaptıramazsın. Çünkü pazarlama işi ayrıdır yani. Bakın. Veya diyelim bir insanı ziyarete mi gidilecek? Yani sosyal aktivitesi olan, eşeri münasebeti iyi olan, toplum ilişkisi yüksek seviyeden kardeşleri tercih edeceğiz. Veya cemaatin başka meselesi mi var? Ehli insanlar bulacağız ki o iş kolay, en çabuk, en güzel, en de faydalı bir şekilde, iktisatlı bir şekilde tahakkuk etsin. Öbür türlü meşakkatli olur, zor olur ve netice de alamayız.
Evet. İşte şimdi salahat ve mahareti.
Salahat ve mahareti. Yani mesleğin kaliteyle, ihtisasıyla, erbabıyla, dinin erbabına. Evet.
Tabiri ahirle.
Diğer tabirle.
Fazileti ve hamiyeti, nuru kalp ve nuru fikri cem edenler vezaife
kifayet etmezler. Gördünüz mü? İkisi bir arada olanlar adetleri azdır, vazifeler çoktur. Kifayet etmez bu adamlar. Nereden bulacaksınız? Nasıl anlıyorsunuz bu herhalde? İkisi bir arada olmazı mı anlıyorsunuz?
Diyor.
İlan diyor bazen.
Yani vazifeler çok olduğundan dolayı.
Adet itibariyle. Yani insan ister ki hem iyi doktor olsun hem de çok dindar olsun. Herkes bunu ister. Ama üstad ne diyor? Nuru kalp ve nuru fikri cem edenler, hamiyetle mahareti bir arada olanlar, adetleri az olduğundan dolayı vazifeye kifayet edemeyeceği için ne olacak? Ayrılacak bunlar. O zaman sanat noktasında mahareti tercih edeceksiniz, din noktasında da salatı tercih edeceksiniz. Namaz mı kıldıracaksın? Ha, takvasına bakacaksın. Fetva mı alacaksın? Takvasına bakacaksın. Allah'a yakınlığına bakacaksın. Bak şimdi. Bunlar özellikler. Fakat şimdi diyelim ki maden aratacaksın. Dışişleri Bakanı tayin edeceksin. Hele namaz kıl bakayım. Olmaz ki. Eskiden eğitim enstitüleri vardı. Yani Milliyetçi Cephe şey dönemlerinde, koalisyon dönemlerinde ülke çok sıkıntılar çekmiş ya. Bakıyoruz. Siz onlara yetişmediniz.
40 şimdi, günde öğretmen.
40 günde öğretmen yetiştirdiler. Evet, aynen öyle. Herkes kendi siyasi yapısına uygun adamı alırdı. Okullar, fakülte, üniversiteler artık şey oldu, lokalize edilmişti. Kimisi milliyetçilerin, kimisi işte eski MSP düşüncesinde olan arkadaşların, kimisi solcuların vesaire. Bu anlamda herkes şey olmuş, bir yeri kapmış. Ona göre de talep alıyor ki orada siyasi meseleler üst seviyede ciğerlensin, hem de başkaları mezun olmasın. Antlaşmalar vardı. Gaziantep Eğitim Enstitüsü'ne de milliyetçi arkadaşlar hakim. Kendi yani yapısında olan arkadaşlar arıyorlar. Zaten listeler önlerinde. Kim alacaklarını biliyorlar onlar. Usulen de bir mülakat yaparlardı, usulen. Mülakatı da bir 10-15'e hemen alırlardı. Bir jüri vardı heyet. Başkan sorar. Şimdi giren insanlar, listede ismi yoksa Usulen imtihan da şöyleydi. Bizim imamatimde iki arkadaş gitmiş. Abi girdik diyor içeriye. Şimdi baktık adamların bazıları tipli, sol tipli. Sola meyyalı arkadaşlar. Yürü başkan onlar değil mi? Sen Fatiha oku dedi diyor ona. Şimdi Fatiha okumamış. Fatiha okuyamam buraya giremez. Çık. İyi dedik ya bize de bir zam-ı süreden gelir. Bize oku. Demek böyle soruyorlar. Biz de bekliyoruz. İmatik mi yazıyoruz? En sonunda da biziz. Sonra iki kişi daha var orada. Onlara da birine de Nutuk'tan, Mustafa Kemal'in Nutkun'dan ağır ağdarı bir cümle sordular ki mümkün değil biz anlamıyoruz diyor. O da onu bilemedi. Ya bir Nutku bilemeyen bir adam nasıl buraya gitsin? Sen de çık kardeşim. Sıra bize geldi diyor. Bize de kimyadan denklem diyor. Mümkün değil. Kimyadan denklem bizim bilmemiz. Böyle. İşte bak dikkat edersen de hamiyete bakıyor. Yani ters şeyler. Hiçbir hayra faydalı olmayan bir tarzdır bu. Ne dünyaya faydalı ne de ukbaya faydalı görüyor musunuz? Niye? Kendi yandaşını içeri alacak. Bu ülke bunları çok yaşadı.
Onların yandaş olmadığı belli. Dolayısıyla tabii, her tarafta
öyle eliyorlar. Kendilerine ne soracağını biliyorlar zaten. Yani şunu demeye getiriyoruz. Bizim dinimizde demek ki yani hem fazilet noktasında hem de salahat noktasında ileri olmak bir numaradır. En kaliteli, en güzel örnektir. Tavsiye edilen budur. Ama bugünkü içtimai şart, sosyal hayat, bu gibi insanların adet olarak kifayetsizliğini netice verdiği için bir de maharetlerin, sanatların gelişme, ihtisas sahalarını artırdığından dolayı bir adam birkaç yerde müteassıs olamıyor. O halde dini meselelerse salata bakın diyor. Diğer sanata tağlık eden meselelerse maharete bakın diyor. Tamam mı?
Öyleyse ya maharettir veya salahattir. Sanatta maharet ise müreccahtır. Hem de o sarhoş namazsızlar jön Türk değiller. Belki şeyin Türklerdir.
Demek ki yani Ramazan'ı yani şarabını içen insanlar faraza bu hataları böyle yapsalar adam da neye talipler? İdareye talipler. Dünyayı biliyorlar, Avrupa'yı biliyorlar, lisanları var. Anlatabildim mi? Bizimkiler gözü kapalı değil, aldanmazlar. Yani her ne kadar fiilen arızalar olsa da yine vatanperverlikleri meşhurdur onların. Dolayısıyla işin sanat cephesine bakacak olursak, oğlum hürriyeti geliştirme, hürriyeti büyütme, demokrasiyi artırma ve dünyayı dünyayla Osmanlı'ya entegre etme adına bunlar liyakatli ve yetenekli görünürler. Burada dini meseleyi ön plan almanın bir anlamı yok diyor üstadımız. Çünkü devlet adamı seçiyorsunuz ve idareciler seçeceksiniz. Veya bir sistemi yerleştireceksiniz. Sistemi müdafaa edenler bu tip insanlar ama aleyhte bulunan da alim ulema. Kardeşim alim ulema mesleği değil ki buna itiraz ediyor. Alim ulema dini meselelere itiraz etsin. Fazileti dargı meseleleri konuşsun. Fetvayı değerlendirsin ama bu bir idare şeklidir. Bu bir meşrutiyettir. Dünyanın devir teslim ettiği bir sistemdir. Ulema bundan ne anlıyor ki hürriyetin aleyhinde bulunuyor? Onlar bu işin erbabı. Hürriyeti biliyorlar. Dünyayı gezmişler. Avrupa'dalar. Bunlar bu hürriyetin o insanlara ne getirdiğini müşahede etmişler. Dolayısıyla bu meselede onların mesleği, onların yaşantısı, onların ve özellikleri yani hürriyeti değerlendirmede daha ön plana çıktığından dolayı dini fazilette önde olanların kanaati bu noktada dinlemeye şayan olamaz. Sizi aldatmasın diyoruz. Yani dini mesele olsa yön Türkleri değil de ulemayı dinleyin derim size. Anlatabildim mi? Tabii onlar şeyin Türk, şeyin demek kötü demek. Jön Türk, yeni Türkler demek.
Gençlikle
yeni Türkler. Buyur.
Bu mesela gayrimüslimlerin veya işte Yahudilerin yapmış oldukları sanatta güzellikler varsa da yine de o sanata mı biz yani hep
tabii
böyle kullanılıyor mesela.
Tabii sanat da sevilir, adamın o yönü de sevilir.
Üstadın bazı boykot ettiği Avrupa malları var. Kendisi de boykot etmiş. Yani orada sanat var, güzel maharet geliyor, onu kullanıyoruz. Ama orada boykot etmiş, kullanmamış. Veya bu zamanda da İsrail'in malı diye boykot ettiğimiz mallar oluyor ama almıyoruz. Ama mal kaliteli, güzel.
Tabii şimdi
İman'da yapamıyor bunu.
Evet, güzel, Allah razı olsun.
Bir de onu, Hümmet abi, şeyi de söylüyorlar. Ehli imana destek olunmazsa onlar zaten imkan bulamıyor tabii ki kendini geliştirsin.
Tabii doğru.
Bu da sormuyor.
Evet, doğru. Şimdi burada bir kere şartlar, zamanı iyi ayırmak lazım birbirine. O zamanın şartları, bu zamanın şartları birbirinden çok farklı. Üstad zamanında bütün ülke Avrupa'ya meyyal, Avrupa'yı istiyor. Avrupa'nın da neyini istiyor? Sanatını istemiyor, teknolojiyi istiyor, sefahatini istiyor, günahlarına talipler. Üstad başka bir yerde ne diyor? Avrupa ikidir. Medeniyete koyduklarını Avrupa'yla, sefahati koyduklarını Avrupa'yı ayırıyor mu birbirinden? Ayırıyor. Hangisini tercih ediyor? Avrupalılar medeniyete tabak eden meseleler iktisap etmek, almak, getirmek, kullanmanın bir mahsuru yok diyor. Bu münazaratta geleceğiz oraya, oraya okuyacağız. Ama öbür taraftan körü körüne Avrupa'yı taklit etmek isteyen bir zihniyet var. Avrupa'da ne olursa olsun bize gelmeli denen bir zihniyet var. İşte ne olursa olsun gelmeli denen zihniyet de idareye gelince halkı ifade etmeye çalışıyor. Üstad Hazretleri de evet Avrupa'dan güzel şeyler gelebilir. Fakat bunların tarzıyla bir güzel yanında bin kötülük geleceğinden dolayı kökten Avrupa'nın tarzına muhalefet ediyor ki ümmeti Muhammed burada uyansın diye. Yani üstadın orada mantalitesi, bakışı bu. Ama şimdi hep şey ayrılmış. Güzel olmayan şeyler ülkemize giremiyor. Tasnif var. Gıdalarda bile ne var artık? Tek tek tek muhakeme var, gözden geçme var. Yani eskiden körü körüne taklit de boyutçuyu da gitmiş ki körü körüne boykot olsun. Bu bir. İkincisi üstad zaman iyi bir müfessirdir. Kaydın isaresi itiraz edilmez diyor. Zamanı çok iyi burada değerlendirmek lazım. Şimdi mesela Yahudi Anasara'ya muhabbetten Kur'an'da nehi vardır. O zaman diyor. Yani dini bir inkılap olduğundan dolayı yeni bir din gelmiş. Gelen yeni dinle alakalı bizim din noktasında Avrupalılardan yani daha doğrusu Yahudi ve Hristiyan öğrenecek bir şeyimiz yok. Bunların hepsi bozulmuş sakat bir din. Bütün inkılap ve infilaklar dini noktada fikirler, zihinler bir araya getirdiğinden dolayı yeni gelen din meselesinden güzel bizde olduğu için onlardan öğrenmeye muhtaç bir mesele olmadığından dolayı dini yaklaşım, din açısından onlara yaklaşım nifak kokusunu getirirdi. Münafıklık alametini ortaya koydu. Ama şimdiki infilak ve inkılap medenidir, terakkidir, dünyevidir diyor. Biz bu noktada ondan çok şeyler öğrenebiliriz. İhtiyacımız da var. Demek ki yani bizim eksik olduğumuz noktaları alma cihetinde bir tahdit yok. Üstadın o boykot ise o zamanki zihniyetedir. Öyle bir zihniyet. Körü körüne bir dini öldürmeye, hakikati perişan etmeye, yani adeta ülkedeki insanlar Hristiyanlaştırmaya yönelen bir zihniyete karşı üstad o tavrı mecburen koymuş. Ama diğer tabir ve ifadeleri Avrupa'yı ayırıyor. Müspetini ayırıyor, menfisini ayırıyor değil mi? Tek gözlü olanı tarif ediyor. Toplumun fendine, teknolojisine koyulan Avrupa'ya taraftar. Çünkü o Allah'ın sanatı, onların sanatı değil. Şimdi sizin şeye geldiğimizde, yani bizim yani geri kalmamız, efendime söyleyeyim, desteklemenle alakası yok ki. Bizi geri bırakan sebep tembelliğimizdir. Çalışmamalıyızdır. Niye? Çalışmaktan bu tarafa düştük çünkü. Hayatımızda bizim tembellik, atalet, sürünmek alnımızın yazısı değil ki. Mukadderat bizim irademize göre meyletti. Döndü. Devir döndü yani. Osmanlı dünyayı idare ederken Sultan Muhammed Fatih Han şahi denen mermiyi topu döküp getirirken Yavuz Selim Han döner topları kullanırken daha o zaman İslam alemi top, tüfek bilmiyor. Avrupa da bilmiyor. Burada niye biz bu noktaya düştük yani? Ne eksildi bir de çalışma gitti, gayret gitti, tembellik, atalet girdi. Çalışma bizden düşünce din de ne yaptı? Ona nispetle şiitti, tezezzüle uğradı Allah korusun. Aciziyet gösterdik yani. Müslümanlık da zafiyete girdi. Peki kim çalıştı? Dün onlar tembeldi, biz çalışkandık, biz onları yeniyorduk. Avrupalılar en bir de çalıştı, biz tembelliğe girdi. Terazinin bir kefesi kalktı, bu düştü. Ve onların da çalışma sayesinde onların dinler yüksekmiş gibi göründü. Bu dini bir mücadele değil, fenli bir mücadele, teknolojik, ekonomik bir mücadeledir yani. Dolayısıyla yani bizim tembelliğimizin özrünü lüzumsuz malzemeleri alma noktasında propagandayla, Müslüman kazansın amacıyla efendime söyleyeyim, telkinat yapmak yanlış olur. Şimdi bizi hep geriye götürür. Rekabet unsurunu kaldırır. Rekabet kalkınca gelişme olmaz. Anlatabildim mi? Gelişmenin şeyi rekabettir. Şimdi mesela Allah şeytanı yaratmış. Bir de meleğin ilhamını yaratmış. Bak rekabetle insan gelişiyor. Hayvanlar niye gelişiyor? Melekler niye gelişiyor? Rekabet yok. Rekabet olmuyor. Onlar gelişmiyorlar. Ama insan tali ve terakki ta alayiliğine kadar gidiyor. Peki şeytan var, onun gücü kuvveti var diye efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hak onu helak etmiyor. O adaletli davranıyor, şeytana uyanlar böyle, diğer meleğin ilham uyanlar da böyle gidecek diyor. Bu adalet sistemi her tarafta kendini gösteriyor, bu sistem yani. Çalışmalara kendini gösteriyor. Çalışmak, diyelim meleğin ilhamıdır, tembel tembel yatmak şeytanın telkinatıdır. Uydun mu seviyen düşecek demektir yani. Şimdi adamlar çalışıyor, işi kaliteli yapıyorsa, Müslüman çalışmıyor, efendim, gevşek noksan eksik yapıyorsa, bu ayağa kalksın diye bunu desteklemek. Ha şöyle desteklenir. Yani adam gelişmeye meyyalse, hakikaten onun geri kalması desteklemekten, desteksizlikten kaynaklanıyorsa destekle. Ama destek noktası verdiğin parayı da adam tembelliğe yatıracaksa, çarçur edecekse, bak şimdi böyle oluyor. Teşvik için verilen paralar bak neler yapıyorlar ki ortada işte. Demek ki bizi bu hale getiren tembellik ve ataliyettir. Bunu yenmenin teşvikleri yapılması lazım. Buna ayağa kalır sadece para vermek, yatırım yapmak ahlakımızın daha fazla bozulmasına sebebiyet verir. Yani orada sağlam mala itibar etmek yine şeydir yani. Bizim tercih edeceğimiz yoldur yani. Yani bir de şöyle düşünün. Yani bu Avrupalılar bu noktaya gelene kadar Müslümanlar aleyhine bulundu bunların mallarını almayın, imalat tanelerine girmeyin, alışveriş yapmayın diye böyle evrak mı dağıttılar kiliselerde, havraların önünde? Böyle mi muvaffak oldular? Biz onu yapıyoruz. Kiliseler dağıtan biziz. Evrakları çok da itibar etmiyor kimse. Gidin camilerin önünde Hristiyan, Yahudi malları diye sıralamışlar. Abi boykot almayın. Kaç kişiye tesir ediyor? Çünkü yol değil yani. Yine tembelliği yap. Tembelliğimizin özrüdür bu. Onlar böyle yapa o noktaya gelmedi ki çalışa çalışa geldiler. Yolda nedir? Tembelliği bırakıp onlar gibi çalışmaktır. Üstad diyor, çalışsak onlar şimendi fere bindi, bizi geçti. Biz balona bilip onlara geçeceğiz diyor. Çünkü niye? Bizde genç, ihtiyarlanmamış yetenek ve kabiliyetler bu inkişafa başlamış.
Abi ilk onlar bizi protesto etmiyor.
Tabii. Dolayısıyla bak onlar bizde var ama onlar ihtiyarlanmış, kabre doğru gitmeye yüz tutmuş özellikleri bitiyor. Şimendi ferden de balona binemezler. Bizde yetenekler, kabiliyetler, nesil bile bizde var ya, nesil, genç nesil, dinamik nesil. Ama tembellik olunca, işte bu genç nesil, bu mebadilerin önünü kesiyor ya. Yani. Onların çalışması olunca, onlar ihtiyar ve perişan olmuş halleri çalışmaktan dolayı bize galip geliyor. Şimdi diyoruz.
Bu ibadet bahsinde, alem İslam'ın vaziyeti buna şahittir diyor, ibadet bahsinde diyor. Yani sanki orada ibadet, mesela hani bu ekser şeyinde nebilerin, peygamberlerin şeyde gelmesi, doğuda gelmesi meselesini birleştirince sanki bizde yani maneviyatla beraber çalışma olunca muvaffakiyet oluyor yani. O sanki birisi olursa olmuyor gibi. Öyle.
Şimdi orada esas ibadet, üstad ibadeti de tarif ediyor orada. Diyor ki Allah'ın emirlerini yapmaktan, nehirlerinden kaçınmaktan ibaret olan ibadetle. Vicdani ve imani olan o hükümler takviye ve terbiye edilmezse eserler ve tesirler zayıf kalır diyor. Şimdi burada ibadet sen sadece şey değil, namaz, abdest değil. Sünnetullah kanunlarına uymak da bir ibadettir. O da ibadettir. İkisi bir oldu mu nur daha mükemmel oluyor zaten. Biz onu ifade ediyoruz. İkisi beraber oldu mu o zaman o ibadet yani o sanatta haram olmaz. Fazilet olur. İnsanlar istifade ederler. Allah razı olur. Bak dikkat et. Önünü açar. İş sadece çalışmaya münhasır kalmaz. Ne malandırır Cenab-ı Hak onu? Ahirete de faydalara getirir. O zaman ne olur? Yardım unsuru devreye girer. Şefkat unsuru devreye girer. Merhamet unsuru devreye girer. O ibadetler olmadı mı sanat oluyor ama zalim oluyor. Şefkat olmuyor, merhamet olmuyor, ibadet olmuyor. Ama dünya kazanılıyor ayrı bir konu. Zulüm oluyor işte o zaman. Tahakküm oluyor. Yani insanları beraber kardeş kadar kuvvet ettirme zihniyeti kalkıyor. Herkes kendi menfaatini öne alıyor. Menfaat çakıra dönen bir medeniyet ortaya çıkıyor. İbadetsiz, sırf sünnetullah kanunlarına uyup, Kur'an-ı Kerim'in ibadet noktasına emirlerine tabi olmayanlar böyle bir sistem oluşturuyorlar. Ama üstad ne? İkisi bir olacak. Tabii bir Müslüman da çalışma olup diğer ibadet cephesi olup daha tehlikeli oluyoruz biz. Anlatabildim mi? Müslümanın bozulmuşu, Hristiyanın bozulmuşundan daha tehlikeli oluyoruz. Yani bizler için, Müslümanlar için ikisi bir arada olduğu mu nurun ala nur. Ama Hristiyanlar için bir taraf dahi olmasa gene idare ediyorlar. En güzel örneği nedir? Bizim solculara bak, solcu kardeşlerimize, Avrupa'nın solcularına bak. Avrupa'nın solcuları başa geldiğinde vatanperver. Vatanının sağlık ve selametini düşünüyor, huzurunu düşünüyor. Peşkeş çekmiyor vatanını Rusya'ya. Bizim solcularımız Moskova çoruyor ya. Din düşmanı oluyor ya, vatanının düşmanı oluyor ya, vatanını parçalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte yani diyor üstadımız, Avrupa'ya yakışan bir elbise bize uzun gelir, yakışsa gelir. Veya bir kadının kametine uygun bir elbiseyi bir hocaya giydirmek, hocayı nasıl perişan ederse, maskara haline getirirse, Avrupa'dan gelen meseleler de süzerek alma, faydalı olan kısımda alma da bir şiarımız olmalı. Evet.
Hem de o sarhoş namazsızlar Jön Türkler değil, belki şeyin Türktürler, yani fena ve çirkin Türktürler.
Çünkü niye? Herkesin, her toplumun bir bozuğu olur. Bütün Avrupa'ya gidip orada vazifeyi ifa edip ülkeye meşrutiyeti getirmek isteyen herkese Jön Türk tabir ediyorlar. Ama hepsi aynı şekilde Ramazan yiyip şarabını içen adamlar değil ki, onun içerisinde Ziya Paşalar da var.
Evet. Genç Türklerin rafizileridir. Her şeyin bir rafizisi var. Hürriyetin de rafizisi de süfahadır.
Hürriyetin demek bozuk olanı var.
Sefihler.
Her şeyin bir rafizisi vardır. Rafizi demek ayrılan demek. İtibar etmeyen demek. Reddeden demek. Nereden geliyor kelime?
Aşure gibi. Sarı basır Hazretleri.
He?
Sarı basır Hazretleri.
Yok, nereden kelime? Şeyden.
Rafade.
Rafade'den geliyor. Dolayısıyla hürriyetin de rafızileri, hürriyeti sefih bir tarz, idare şeklini nazara verenler, onlara itibar etmeyin. Jön Türkler içinde de eğer hürriyeti böyle anlatıyorlarsa, bizim kastettiğimiz hürriyet o değildir. Bu kendi kafalarındaki rafızi tipi, tipte olanların hürriyet anlayışıdır. Esas bizim dediğimiz hürriyet, İslamiyet'in bir tezeyyini olmuş hürriyetti. Bitti mi?
Yok, son şey yok. Ey Türkler ve Kürtler, insaf ediniz. Bir rafizi bir hadise yanlış mana verse...
Şimdi ve... orada Türkler sabiri sonradan girmiş. Orada Türkler yok çünkü üstadın muhatap olduğu zaman. Yani sadece Kürtler var, iyi Kürtler diyor usta. Kürtler daha usta tasisten geçirip Türkleri sokmuş. Yani. İyi Türkler ve Kürtler. He.
İnsaf ediniz. Yani
Türkleri de başa almış. Bak. Muhatabı Kürtler. Burada usta işte o yanlış telakkilere kapı açmama adına hep tedbirdir bunlar. Evet, insaf ediniz.
Bir rafizi bir hadise yanlış mana verse veya yanlış amel etse...
Mesela adam ne demiş? Sen... Zaman sana uymazsa sen zaman ol. Böyle bir hadis duydum abi diyor. Hiç alakalı ne hayvanı da böyle bir şey. Öyle diyor. Veya diyor. Ne diyor? Kızını diyor bıçaktan kurtarmak için. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın semadan gönderdiği onu keçiyi kurban eden veli kimdi? Her şeyi sakat. Anladın mı? Unutmuş. Bir kere geçidi bir dakika. Soruyu düzelteyim. Geçi değil koç demiş. Bu veli değil peygamber. Kızını değil oğlunu kurban edilir.
Hangi evliyanın kızıydı Kerbera'da onu bir tilki yedi değil
mi? Şey de Hüseyin Ali anlattı. Lazım biri de vaaz ederken o kuvveti anlatıyormuş. Arapçası da yok ama kulaktan duyma bir şeyler. Bir de Arapça konuşunca mat çok yüksek seviyeden konuşuyormuş gibi anlıyor ya. Yani konuşmasan da olur ama işte öyle bir alışkanlık var. Burayı unutturmayayım. Bir gün yolda giderken tren istasyonuna yakın Erzurum'da talebeyim. Bir ihtiyar adam geldi. Dedi, hele evladım şu ayeti bak bakayım dedi. Ben yerden buldum dedi. Ne manaya geliyor? Bizim Arapçamız yok ama Allah'tan okuyabildik. Baktım cebinden çıkarttı adam. Şeyin arasına koymuş. Defterin arasına muhafaza etmiş. Meşhur Bağdat hurması yazıyor. Osmanlıca. Osmanlıca bu. Bu ayet değil ama yine harfe hürmeten yerden olmasın. İşte kutsallık veriyorlar. Onlar da kuvvet anlatırken demiştim ben gazara guyu en liyakihi fakat bir şer uha kendisi. Doğru olmuş mu? Ben gazara guyu en liyakihi.
Kendisi için kuyu kazan.
Kendi içine düşer yani. Şimdi üstad da bir rafizi bir hadise yanlış mana verse. Yani rafizi dediği jentiklerin amelleri, amali pis tefsir ediliyor. Bu hürriyete benim anlattığım bu hürriyete yanlış mana vermişler. Hürriyeti bu anlamda düşünenlerin bu fikirleri size geldiğinde yanlış düşünenin yanlış düşüncesini anlatın o adama. İkaz edin yoksa hürriyeti reddetmek akıl kârımdır. Bir hadise, bir rafizi yanlış mana verse hadisi mi inkar etmek lazım? Rafizin hatasını mı göstermek lazım? Değil mi? Evet.
Bir rafizi bir hadise yanlış mana verse veya yanlış amel etse yanlış acaba hadisi inkar etmek mi lazımdır?
Yanlış mana verenler? Dur, yanlış mana verenler? Oradaki işte müderrisler, meşayihler veya yöntüklerin sefahat telakkileriyle hürriyeti öyle tarif etmeleri. Veya diyor yanlış mana verse öbürü veya yanlış amel etse. Amel etmede yöntüklerin pis ahvali. Ramazan yiyor, şarap içiyor. Bunu hürriyet diye nazara veriyor. Bir kere hürriyete göre yanlış amel onda, yanlış söz de onda. Doğrusu ikisini reddedip doğru hürriyetin yanında olup.
Acaba hadise inkar etmek mi lazımdır? Hı. Yoksa o rafiziyi tahtiye edip
hatasını gösterip
namusu hadisi Allah. Muhafaza etmek mi lazımdır? Tabii. Belki hürriyet budur ki
üstad böyle yapmış. Ol elmas kılınca saykal bulmaktır. Degristanlı'nın bütün meselesi asırlardan beri bu dine konmuş kubarları, tozları silkeleme adına da kardeşler. Mücadeleyle geçmiş. Hürriyeti de temizliyor. Bak esas hürriyet budur diyor. Evet.
Belki hürriyet budur ki kanun-u adalet ve tedipten başka.
Başka. O ama tahakküm edebilir. Adalet tahakküm edebilir. Yani tahakkümün adaletin hükmü yerine getirilir yani. Adaletin kestiği parmak acımasız adaletin tahakkümü tahakküm değildir o. Hı. Ama tahakküm gibi görünür. Evet.
Tedip, azap vermek, edeplendirmekten tabii başka.
Evet.
Hiç kimse kimseye tahakküm
etmesin.
Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkes harekat-ı meşruasında şahane serbest olsun. La yec'al ba'duküm ba'den erbaben min dunillah.
Yani bir kısmınızı Allah'tan mada haşa
ilah,
yani ilah anlamında yüksek tanımayın. İlahlık makamı Allah'tan, Allah'ındır. Yani. Allah'ın dışında kimse kimseyi uluhiyet makamına çıkaramaz. Bunu böyle demekle hem hürriyeti tarif etmiş oluyor hem de bu büyük hürmet ettiğiniz insanlar büyüktür ama bu noktada büyük değildir. Onların büyük olduğu noktalara bakıp da hürriyet noktaları kanaatlerinde kutsal telakki edip hürriyetin aleyhinde